Ayrım 12.
Bu gelişme başlangıçta Yeniçeri Ocağı'nı etkilemiyormuş gibi görünse de içten içe kanayan bir yara gibi silahlı kuvvetler içinde işleyerek büyüyor, zamanı gelip olgunlaşınca da kanlı meyvelerini en ürpertici biçimde veriyordu. 22 yıl boyunca Sultan II. Murat adına devleti yöneten Çandarlı Halil Paşa hiç şüphe yok ki Arap-İslam-Sünni eğilim yerine ailenin geldiği heterodoks kalenderi akımına yakın veya mensup tarikat ehlini tercih ediyordu. Bir yandan Yeniçeri Ocağı içinde Bektaşi tarikatı etkinliğini arttırırken diğer taraftan kalenderi akımında eridiği gözlenen hurufilik devlet yönetiminde de kabul görüyordu. Ancak Sultan Mehmet ile bir devşirme olan Sadrazam Mahmut Paşa farklı bir tutum izliyorlardı. Nitekim Molla Fenari'nin de gayretleriyle Mahmut Paşa hurufilere karşı adeta bir savaş başlatıyordu. Bunun sonucunda hurufiler takibata uğruyor, pek çoğu Edirne'ye götürülerek burada yakılıyordu. Fatih Sultan Mehmet zamanında saraya bile sızabilen hurufiler ancak Veziri Azam Mahmut Paşa'nın ve Molla Fenari'nin gayretleriyle engellenebildi. Osmanlı İmparatorluğu'nda marjinal sufili kalenderiler Ahmet Yaşar Ocak, TTK Ankara 1992 sayfa 154. Hurufiler canlarını kurtarabilmek için kalenderilere katılıyor, bu akımın potasında eriyerek bektaşileşiyor ve bektaşi dervişleri de ışık diye anılmaya başlanıyordu. Ne ki hurufileri katlederek bektaşileşmelerine ve varlıklarını bektaşi tarikatı içinde devam ettirmelerine, hatta bektaşiliği kendi ilke ve inançları doğrultusunda etkilemelerine neden olan merkezi yönetimin mutlak iradesi, aynı tarikatın etkisi altında bulunan ocağı bektaşiyana, yani bektaşi ocağı denilen Yeniçeri ocağına dayanıyordu. İşte bu çelişki Çandarlı Halil Paşa'nın idam edilmesiyle birlikte tüm yalınlığıyla ortaya çıkıyor ve devlet yönetiminde gittikçe büyüyen bir çatlak oluşturuyordu. Açıkça belirtmek gerekir ki Çandarlı Halil Paşa'nın katledilmesiyle birlikte Osmanlı merkezi yönetimi ve devlet politikası hızla Arap-İslam-Sünni bir taassup çizgisine doğru kaymaya başlıyordu. Bu oluşum aynı zamanda merkezi yönetimin heterodoks akıma yakın olan Türkmen halktan uzaklaşmasına ve bu akımın mensuplarına karşı sertleşmesine yol açıyordu. Bunda hiç şüphe yok ki Fatih Sultan Mehmet'in çevresinde toplanan Ortodoks ve Katolik kökenli devşirme paşalarda önemli bir rol oynuyorlardı. Unutmamak gerekir ki Hırvat kökenli Mahmut Paşa, Rum kökenli Zanos Paşa ve yine Rum kökenli İshak Paşalar padişah üzerinde ciddi bir etkinlik tesis etmiş bulunuyorlardı. Bu paşaların geldikleri köken dinsel bakımdan Hristiyan Orta Çağ taassubunu yaşıyordu. Gerek Katolikler gerekse Ortodokslar hiçbir dinsel geçirgenliğe ve laik sayılabilecek bir anlayışa izin vermiyordu. İnançlarında hoşgörü ve taviz bulunmuyordu. Tam anlamıyla katı dogmatik bir inanç bloku oluşturuyorlardı. Hristiyan taassubunun bir uzantısı olan devşirme paşaların Ortodoks eğilimine karşı Ön Asya'da hüküm süren heterodoks akıma mensup tarikatların eğilimlerini kavramaları veya anlayışla karşılamaları elbette ki mümkün olamıyordu. Yönetim katında bulunan bu paşalar Hristiyan taassubun karşısında en az onun kadar katı bir dinsel blok kurulması gerektiğini düşünüyor, bunu da padişaha telkin ediyorlardı. Orta Çağ Hristiyan taassubunun karşısında heterodoks inanç geçirgenliği yerine saf ve ödünsüz bir Arap-İslam-Sünniliği çok daha uygun bulunuyordu. Nitekim kısa bir süre sonra gerçekte bir Ortodoks Bizans kurumu olan Meşihat yani Şeyhülislamlık makamı Osmanlı Sarayı'na giriyor, kalıcı bir yer ediniyordu. Bu makam daha sonra oluşan Sünni ulema sınıfının da dayanağını teşkil ediyordu. Devşirme paşaların da telkiniyle inşa olan bu dinsel siyasal yapılanma ilk bakışta Yeniçeri Ocağı'nın dışında ve fakat Yeniçeriler tarafından onaylanabilecek bir nitelik taşıyordu. Ancak sanıldığı gibi olmuyordu. Heterodoks bir tarikatın dinsel bakımdan özgür sayılabilecek müritleri olan Yeniçerilerin bulundukları pozisyonu terk ederek devlet politikası haline gelmeye başlayan ve Arap-İslam taassubunun uzantısı olan Sünni bir yapılanmaya baş eğmeleri elbette ki mümkün olamıyordu. Kaldı ki Arap-İslam dinsel yapılanmayı ifade eden Sünni eğilim ile Ömer ve Osman gibi adlara bile sempati göstermeyen Ocağı Bektaşiyan'ın bilinç altında Çandarlı ailesi ve bu ailenin son mensubuna yapılan muamele açık bir yara gibi kanamaya devam ediyordu. Tüm bunlara paralel olarak Fatih Sultan Mehmet'in Uzun Hasan ile yaptığı kanlı mücadele, Sadrazam Mahmut Paşa'nın bilahare idam edilmesi, 2. Bayezid Cem Sultan kavgası, birbirini izleyen Şii kalenderi Bektaşi Alevi ayaklanmaları, Şah İsmail'in Osmanlı yönetimi tarafından dışlanan ve kovuşturulan heterodoks Türkmenlere kucak açarak sahip çıkması, Osmanlı merkezi otoritesini durmadan yıpratıyor, sarsıyor, zayıflatıyordu. Merkezi otorite zayıfladıkça alternatif yerel otorite merkezleri ortaya çıkıyordu. Bu alternatif otorite merkezinin ilk sırasında yerel güç odakları, ikinci sırasında ise Yeniçeri Ocağı yer alıyordu. Merkezi otorite zayıflarken Yeniçeri ayaklanmaları sıklaşıyordu. Bu ayaklanmalar dıştan bakıldığında nedenli siyasal bir görünüm ve gerekçeler yansıtırsa yansıtsın, geri planda ekonomik çıkarlar ve dinsel nedenler rol oynuyordu. Nitekim Yeniçeri ayaklanmalarının bazıları Bektaşi ayaklanmaları diye de adlandırılıyordu. Ocağın mafyalaşması birbirini izleyen bu ayaklanmalar paralel olarak gerçekleşiyordu. Nitekim başlangıçtaki siyasi, ekonomik ve dinsel nedenler yerini giderek bireysel ve grupsal çıkar amaçlı zorbalıklara, yasa dışılıklara ve planlanmış suçlara bırakıyordu. Otoritenin karabasanı, cülus bahşişi, ulufe ve kelle. O halde Yeniçerilerin mafyalaşmasını irdelemeden önce ocağı bu aşamaya sürükleyen Yeniçeri ayaklanmalarına ve bu ayaklanmaların nedenlerine şöyle bir göz atmak gerekmez mi? Yeniçerilerin ilk ayaklanması olarak belirlenen Buçuktepe olayı hem siyasi hem de mali nedenlere dayanıyordu. Bu şekliyle olay adeta Yeniçeri ayaklanmalarının bir tohumu niteliğini taşıyordu. Zira bundan sonraki tüm ayaklanmalar dinsel zemin üzerinde kimi zaman siyasi, kimi zaman da mali ekonomik nedenden kaynaklanacaktı. Bir başka ifadeyle ilk ayaklanmalar genellikle siyasi nedenlere ve gerekçelere dayanırken zaman içinde durum değişiyordu. Yeniçeriler mali ekonomik nedenlerle merkezi otoriteye baş kaldırıyordu. Son dönemde ise bireysel ve grupsal çıkarlar doğrultusunda tamamen gasp, soygun, yağma, şantaj, hırsızlık, koruma parası, haraç gibi adi suçlara uygun zemin oluşturulması amaçlanıyordu. Şurası muhakkak ki 10 yaşından sonra Müslümanlaştırılan ve Türkleştirilen Yeniçeriler asıllarını ve kökenlerini unutmuyor, sadece unutmuş gibi davranıyorlardı. Böyle davranmaların ilk nedenini şiddete maruz kalmak, işkence ve ölüm korkusu teşkil ediyordu. 15. ve 16. yüzyıllarda yani Avrupa'nın Hristiyan Orta Çağ dönemini yaşadığı sıralarda Osmanlı Devleti'nin kendilerine tanıdığı devşirmelik hakkı bir avantaj ve ayrıcalık anlamına geliyordu. Unutmamak gerekir ki papalığın 13. yüzyılda İspanya'da gerçekleştirdiği yeniden Hristiyanlaştırma operasyonlarında Müslümanlar ve Museviler yakılmak, kazığa oturtulmak, şişe geçirilmek vesaire tehlikesiyle karşı karşıya bırakılarak din ve kimlik değiştirmeye zorlanıyordu. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği devşirme uygulaması bundan çok daha insancıl ve farklı bir nitelik taşıyordu. Öyle ki devşirilerek devletin silahlı gücü haline gelen bu insanlar elde ettikleri ayrıcalıklarını genişleterek bir süre sonra padişahın mutlak iradesini bile hiçe sayabilecek bir konum elde edebiliyorlardı. Nitekim bu konumu elde edebilecek duruma gelmeden önce uzun bir süre Müslümanlaşmayı ve Türkleşmeyi benimsemiş görünüyor, adeta bir maske gibi yüzlerinde taşıyorlardı. Hiç şüphe yok ki bu süreçte onları merkezi otoriteye ve devlet disiplinine bağlı tutan hususlar din, kavmiyet veya devlet sevgisi olmuyordu. Bu süreçte Yeniçerileri devlete muti yapan ilk neden kahredici ve ölümcül bir karaktere taşıyan merkezi mutlak otoritenin saldığı korku, ikinci nedeni ise yağma, ganimet ve para hırsı oluyordu. Din ve devlet maskesi altında gizlenen bu hırs, fetihler ve zaferler devrinde düşman topraklarında, fetihler ve zaferlerin sona erdiği devletin çöküş sürecinde ise içeride aynı fütursuzluk ve acımasızlıkla doymak bilmez iştahını tahmin ediyordu. Merkezi otoritenin disiplini altında yiğit ve özverili asker portresi çizen devşirme kimliği, merkezi otoritenin kırılmaya başladığı noktada kalenderi celali kimliğiyle kendini gerçekleştirmeye ve sergilemeye başlıyordu. Devşirme, kalenderi, bektaşi, celali kimliği karakteri devşirmelerden sonra da ocağın ortak paydası olmayı sürdürüyordu. Yeniçerilerin bu gem almaz azgın kimliği karşısında tutunacak hiçbir dalı bulunmayan, kimi zaman teselliyi haremin entrika odaklarında arayan, kimi zaman da ulemanın küf kokan nefesinde keramet arayan, genç, yaşlı, yiğit, hasta ve hatta meczup Osmanlı sultanlarının tepesinde şu iki sözcük, Demokles'in kılıcı veya celladın kemendi gibi sallanıp duruyordu. Cülus bahşişi ve ulufe. Zira bu iki sözcük Yeniçerilerin her şeyi sayılıyordu. Zaferler ve fetihler devrinden sonra sadece bireysel ekonomik çıkarlarını düşünen Yeniçerilerin ulufeleri ve cülus bahşişleri için yapmayacakları bir şey kalmıyordu. Yeniçerilere ödenen maaşa ulufe deniyordu. Acemi oğlanı kapıya çıkıp da Yeniçeri olunca iki akçe gündelik almaya başlıyordu. 17. yüzyılda acemi Yeniçerinin gündeliği 3 akçeye yükseltiliyordu. En kıdemli Yeniçeri 16. yüzyıl başında 5 akçe, 16. yüzyıl sonunda 8 akçe, 17. yüzyıl başında 9 akçe, 17. yüzyıl ortalarında 12 akçe gündelik alıyordu. Yeniçeriler adı geçen eser sayfa 97. Yeniçerilerin maaşlarını ulufe, Reşat Ekrem Koç'u ulufe şeklinde yazıyor Murat Çulcu. Denildiği gibi resmi defterinde de mevacip ve vacip ismi de verilmişti. Mevacip tabiri Memluklar kullanmışlar ve Osmanlılar onlardan almışlardı. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 411. Yeniçerilerin ulufe veya mevacipleri istihkak usulüyle 3 ayda bir Divan-ı Hümayun'da Veziri Azam veya Sadrazam'ın da orada bulunmasıyla veriliyordu. Böylece Yeniçerilere yılda 4 kez maaş ödeniyordu. Bu 4 ödeme zamanına 4 ayrı ad veriliyor. Masar, Receç, Reşen, Lezez deniyordu. Resmi sene Arabi aylarından Hicri Kameri olduğundan mevacip defterlerinde bu ayların isimlerinin birer harfi alınarak 3 ayın adı 3 harfle ifade olunmak suretiyle bir rümuz hasıl olmuştu. Muharrem, Safer, Rebiülevvel aylarına bu 3 ayın ilk harfleri olan MSR'nin birleşmesiyle Masar adı verilmişti. Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir aylarına bu ayların başlarındaki R, C, C harfleri verilmek suretiyle Receç denilmişti. Recep, Şaban, Ramazan aylarından ilk ikisinin baş harfleriyle Ramazan'ın N harfi birleştirilerek Reşen denilmiş ve nihayet Şevval, Zilkade, Zilhicce'den evvelkisinin son harfiyle diğerlerinin baş harfleri alınmak suretiyle de senenin son mevacibine de Lezez ismi verilmiştir. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 411. Aksatılmadığı zamanlarda Masar ulufesi Muharrem'de, Receç ulufesi Cemaziyelevvel'de ve Reşen ile Lezez'de ikisi bir arada olmak üzere Şaban ayı sonuna kadar ödeniyordu. Böylece 3 ayda bir olmak üzere 4 defada ödenmesi gereken ulufe 3 defada veriliyordu. Her ulufe için Ocak'ta Yeniçeri Efendisi Dairesi tarafından 3 defter tanzim ediliyordu. Bu defterlerin başında o sırada Yeniçeri ağası kimse onun adı ile Yeniçeri katibinin adı yazılıyordu. Defterlerden birincisine asıl adı veriliyordu. Bu ana defter Yeniçeri Efendi Dairesi'nde bulunuyordu. Bir önceki maaş defterinden aynen nakledildiği için buna asıl deniyordu. İkinci deftere mükerrer deniyordu. Bu aslın tekrarından ibaretti ve piyade mukabelecisi denilen maliye memurunda bulunuyordu. Bu nüshada düzeltmeler yapılıyor ve mukabeleci tarafından tahsih edildiğine dair sah işareti konuyordu. Maaş defterinin üçüncü nüshasına da hazine adı veriliyordu. Bu nüsha padişaha sunuluyordu. Hazine defteri padişah ya da silahtar tarafından bir maaş önceki hazine defteriyle karşılaştırılıyordu. Bu karşılaştırma sonucunda yapılan yolsuzluklar ve hileler saptanıyor, yapanlar cezalandırılıyordu. Maaş dağıtılmadan bir hafta önce yazı adı verilen bir muamele yapılıyor, bazı onaylar alınıyordu. Son aşamada Yeniçeri ağası Yeniçeri efendisine durumu bildiriyordu. O da yasaya göre Veziri Azam'ı ziyaret ediyor, icmal defterini kendisine veriyordu. Yeniçerilerin maaşları sarı meşin torbalara konuluyor ve mehterler tarafından divanhaneye getiriliyordu. Bu torbalar sadrazam ile diğer vezirlerin önlerindeki masaların üzerine onar onar diziliyordu. Kubbe altı denilen Divan-ı Hümayun'un bulunduğu yerde her zamanki gibi divan görüşmeleri yapılıyordu. Torbaların getirilip sıralanmasından sonra sadrazam içeri bir yazı gönderiyor, bu telhisin üzerine maaşın verilmesi konusunda bir hattı hümayun yazılıyordu. Ardından Muhzır Ağa'ya haber gönderiliyor, o da ocaklıları çağırıyordu. Yeniçerilerin bölük ve orta mevcutlarına göre ulufeleri keselere konuluyordu. Her bölük ve ortanın çeşitli keseleri ayrı ayrı bulunuyordu. Bu sırada Yeniçeriler gelerek orta kapıda bekliyor, sadrazam ile diğer divan üyelerini selamlıyorlardı. Bunun ardından Yeniçeri ketüdası ile ocak ağaları gelip sadrazamın eteğini öpüyor, bu sırada divan erkanı ile vezirler de ayağa kalkıyordu. Ulufe dağıtımı sırasında ocak ağaları sadrazamın huzurunda el kavuşturarak duruyor, dağıtım sonuçlandıktan sonra yine etek öperek huzurdan çıkıyorlardı. Ancak en hassas ve anlamlı işlem ulufe dağıtılmadan önce gerçekleştiriliyordu. Bu işlem Yeniçerilere saray mutfağında pişirilen çorba, pilav ve zerdinin dağıtılmasından ibaret oluyordu. Hassas bir işlem sayılıyordu. Çünkü ocaklıların niyetinin olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü olması bu sırada anlaşılıyordu. Yemekler getirilip Babüs Saade denilen iç kapının önüne konuluyordu. Bu sırada kubbe altı önünde duran başçavuş elbisesinin eteğiyle işaret verince orta kapıda duran Yeniçeriler koşarak yemeklerini alıyor ve saray avlusunda yiyorlardı. Ordinarius Profesör İhak Uzun Çarşılı cilt 1 adı geçen eser sayfa 420. Yeniçeriler eğer durumlarından memnunlarsa, kötü bir niyetleri yoksa ve ödenen ulufeyi olumlu karşılıyorlarsa, çorba kaselerini şevk ve hevesle alıyor, yemeklerini iştahla yiyorlardı. Ödenen ulufeden memnun değillerse ve niyetleri kötü ise şevksiz, hevessiz ve iştahsız davranıyor, hatta saray mutfağından gelen yemeklere el sürmüyor, yemiyorlardı. O zaman yönetim Yeniçerilerin bir maraza çıkaracaklarını anlıyordu. Yeniçeriler eğer verilen yemekleri şevk ve iştahla yiyorsa bu durum hiçbir sorun çıkmayacağını gösteriyor, onların bu olumlu davranışlarının bir karşılığı olarak da derhal kurbanlar kesiliyordu. Kurban kesilmesi yönetimin Yeniçerilere duyduğu şükranı ifade ediyordu. Bunun dışında Yeniçeriler iyi niyetlerinin bir göstergesi olarak yöneticilere akide şekeri sunuyordu. Ulufe tevziyi esnasında Yeniçerilerin hüsnü haline delalet etmek üzere Muhzır Ağa, Ases Başı veya Ocak Kapı Ketüdası eliyle Veziri Azam ile Ocak Ağalarına akide şekeri verilmek usuldendi. Şekerin adının akide olması askerlerin iyi akidesine delalet ettiğinden dolayıdır. Bu akide şekerinden Veziri Azam'a 500, Yeniçeri Ağası'yla Sekmanbaşı'ya ve Ocak Ketüdası'na 200 dirhem, Başçavuş'a 50, Yeniçeri Katibi'ne 30, Muhzır Ağa'ya 40, Zagarcıbaşı, Samsuncubaşı, Ketüdacı yeri, Baş Yayabaşı ve Baş Bölükbaşı'ya 20'şer, Turnacıbaşı'ya 20, Solakbaşılarla Hasekilere 15'er, Orta ve Küçük Çavuşlarla Mehterbaşı, Talimhaneci vesairelere 15'er dirhem verilirdi. En aşağı olarak Muhzırbaşı Odabaşısı 5'er dirhem alırdı. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı Cilt 1 adı geçen eser sayfa 421 dipnot No. 2 Yeniçeri Teşkilat Mecmuası sayfa 22. Bu uygulamalar Yeniçerilerin ulufesi ile ilgili ritüelleri teşkil ediyordu. Yeniçeriler yemeklerini yedikten sonra yeniden orta kapıya gelerek burada bekliyorlardı. Bu sırada Yeniçeri başçavuşu ayakta ve ellerini çaprazvari tutarak yüksek ve gür bir sesle şu gülbengi çekiyordu. Allah Allah illallah, baş üryan sine püryan, kılıç alkan bu meydanda nice başlar kesilir, olmaz hiç soran. Eyvallah eyvallah, kahrımız kılıcımız düşmana ziyan, kulluğumuz padişaha ayan. Üçler yediler kırklar, gülbengi Muhammed'i Nuri Kevi, Kerem-i Ali Pirimiz, Sultanımız Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, demine devranla hu diyelim hu. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı Cilt 1 adı geçen eser sayfa 422. Son hu ya Yeniçeriler de topluca katılarak hu diyorlardı. Bunun hemen ardından maaş dağıtımına başlanıyordu. Örneğin başçavuş birinci ağa bölüğü diye bağırıyor. Bu bölüğün kara kullukçusu burada diye cevap veriyor. Başçavuş haydi deyince o bölüğün efradı hızla koşarak masa üzerinde kendilerine ayrılmış olan para torbalarını kapıyorlardı. Bazı Yeniçeriler bir şey kapamıyor, bazıları da birkaç torbayı birden sırtına vuruyor ve hep birlikte para torbaları omuzlarında olduğu halde toplu halde kışlalarına dönüyorlardı. Divanda ulufe işi tamamlandıktan sonra sadrazam ile diğer rical beraberce padişahın huzuruna gidiyor ve padişaha maruzatta bulunuyorlardı. Sadrazam padişahın yanına girmezden önce ulufeyi sorun çıkarmadan ve Yeniçerilerin karışıklık yaratmalarına meydan vermeden dağıtmasının ödülü olarak biri kürklü, diğeri sade iki kürk, defterlere de bir hilat giydiriyordu. Daha sonra sadrazam ve ricali ulufe dağıtımının hesabını padişaha sunuyorlardı. Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzun Çarşılı adı geçen eser sayfa 423-424. Padişah ve yönetim ulufe dağıtımına ve bu dağıtımın kazasız belasız tamamlanmasına büyük önem veriyorlardı. Zira başta padişah olmak üzere tüm mevki ve sorumluluk sahipleri Yeniçerilerden, özellikle de Yeniçerilerin akçeli işlerinden çok korkuyor, çekiniyorlardı. Zira Yeniçeriler öncelikle maddiyata önem veriyor, kendi çıkarlarını her şeyin üzerinde tutuyorlardı. En büyük kazancı ise ulufeden sağlıyorlardı. Ne ki en büyük zararı da yine bu ulufa konusunda uğruyorlardı. Kısaca ifade etmek gerekirse bugün olduğu gibi o dönemde de devletin gelirleri durmadan azalıyor, giderler artıyor, fiyatlar yükseliyor, Yeniçerilerin gündeliği ise aynı oranda arttırılmıyor, arttırılamıyordu. Bu oluşum değerli bilim adamı merhum Profesör Mustafa Akdağ tarafından pek güzel bir hesaplama ile ortaya şöyle konuluyordu. Ocağın kurulmuş olduğu devrin iktisadi şartlarıyla 16. yüzyılın sonundaki şartları bazı malum rakamlara dayanarak karşılaştıralım. Osmanlı Devleti ilk kuruluşu anlarında sefere götürdüğü Türklere ve sonra kurduğu askeri teşkilatın mensuplarına adam başı iki akçelik bir gündeliği kâfi görmüştü. Bunlar bu parayla geçiniyorlar mıydı? Bunun mümkün olup olmadığını anlamak için meşhur Arap seyyahı İbn Battuta'nın Anadolu'daki hayat şartlarına ait verdiği bazı rakamları ele alacağız. İbni Batuta bu sıralarda mesela Bolu'da semiz bir koyunun yarısının 2 dirheme alındığını, gene 2 dirhem ile 10 kişinin bir günde yiyebileceği kadar ekmek almak mümkün olduğunu, meyvenin daha ucuz olduğunu, zahirenin ise hepsinden aşağı fiyatta bulunduğunu söylüyor. Eldeki malumata göre o zamanki akçe 1 dirhem gümüş paranın %32,5'ına müsavidir. Semiz bir koyunun yarısını 15 kilo olarak kabul edelim. Bunun fiyatı 6 Osmanlı akçesine müsavi demektir ki 1939 rayicine göre bir akçeyi 10 kuruş olarak kabul edersek bugünkü para ile etin kilosu 4 kuruşa geliyordu. Aynı hesapla ekmek de 5 kuruşa gelir. Bir yeniçeri günde 2 akçe yani 20 kuruş aldığına göre ekmeğin sırf o seneye ait pahalılığı hariç olarak geçinmek imkanı fazlasıyla mevcuttur. 1487'de bir koyun 30 akçe yani 300 kuruş idi. Buna göre et bir akçeden aşağı satılamaz, bu sırada buğday daha ucuzlamıştır. Takriben bir akçeye 3 kilo olup bugüne göre 1 kilo ekmek 3 kuruşa gelir. 1510 narhında Kayseri'de yağın okkası 4, unun batmanı 2 akçe olduğuna göre 30 ve 1 kilo ekmek 1 kuruştan bile aşağıydı. Et yukarıdaki gibi pahalı kalmıştı. Ketenin arşını 25 kuruşa satılıyordu. Bu sırada bir işçi 3 akçe kazanıyordu ki 30 kuruş demektir. Bir yeniçeri ortalama 5 akçe ulufe aldığına göre yukarıdaki fiyatlar bir pahalılığa alamettir. 1547'de ilerlemiş bir pahalılık yoktur. Bir işçi 4 akçe yevmiye alıyordu. 1582'den itibaren mühim bir fiyat yükselmesi başlamıştır. Bu yılda Ankara şehrinde narh şöyledir. Yağın okkası 10 akçe, koyun eti 1 akçeye 150 dirhem, ekmeğin 900 dirhemi 1 akçe, sabun 10 akçeydi. Bugünkü 1947 rayice göre yağın kilosu 80, etin kilosu 23, ekmeğin kilosu 3 kuruştu. Bu sırada gene bu şehirde inşaatlarda bir ırgat yani işçi yevmiyesi 6 akçeydi. Bir yeniçeri ortalama 7 akçe ulufe alıyordu ki işçi 60 ve yeniçeri 70 kuruş kazanıyor demektir. 1590'da akçenin ayarı yarı yarıya düşürülmüş olduğundan altının resmi fiyatı 60'dan 120'ye, kuruşun ki de 40'tan 80 akçeye çıkarıldı. Bu vaziyet üzerine fiyatlar da yükseldi. Bu sırada gene Ankara'da narh şöyleydi. Ekmeğin 200 dirhemi 1 akçe, yağın okkası 15 akçe, koyun eti 6 akçe, bir arşın bez 5 akçeydi. Bugüne göre ekmeğin kilosu 15 kuruş, yağınki 145, etinki 55 kuruşa gelir. Bir arşın bez de 50 kuruştur. 1595'ten itibaren Büyük Celali isyanları başlamış olduğunda yukarıdaki pahalılık anormal bir surette yükseldiğinden başka bütün köylülerin harekete iştirak etmeleri yüzünden şiddetli bir kıtlık da bu vaziyete katıldı. 1610 yılına kadar bu hal devam etti. Ekmek bugünkü 1947 rayicine göre 25 ile 32 kuruştan aşağı düşmedi. Mesela 1607'de 100 dirhem ekmek 1 akçe, kilo 32 kuruş. Sade yağın okkası 40 akçe, kilosu 320 kuruş idi. Sicillerdeki kayıtlara göre ayrıca %10 ile 30 arasında bir ihtikar yani vurgunculuk vardı. Şu pahalılığı akçenin düşmesinden sanmamalıdır. Gerçi halk arasında kuruş resmi fiyatın 2 misline yani 160 akçeye ve altın da 120'den 240 akçeye fırlamıştı. Fakat kadılar narhları daima resmi akçe rayicine göre takdir ediyorlardı. Aynı senelerde Kayseri piyasalarında hemen daima altın ve kuruş kullanıldığı halde pahalılık Ankara'dan da fazlaydı. Mesela aynı karışıklık senelerinde buğdayın kilosu yani 16 okkası 1 kuruş ile 4 kuruş arasında inip çıkmıştır ki kuruşun resmi rayici 80 olduğuna göre 1 okka buğday 5 ile 20 akçe arasında inip çıkmış demektir. Bugüne göre ekmeğin kilosu 30 ile 120 kuruş arasında değişmiş olur ki bu da misli görülmedik bir kıtlığı ifade eder. Gerek Ankara'da ve gerek Kayseri'de hatta Anadolu'da bu müthiş pahalılığa göre işçi gündelikleri 1582'ye nazaran 1590'da 10 akçeye çıktı. Kıtlık ve pahalılık devrinde de aynı kaldı. Bir yeniçeride 9 akçe ulufe alıyordu. Bu verdiğimiz rakamlardan hakiki fiyat yükselmesinin derecesini anlamak ve ulufe alanların bundan ettikleri zararı göstermek için akçe rayicinin ne kadar düştüğünü söyleyelim. İbni Batuta devrinde Osmanlı akçesinin bir gümüş dirheme nispeti 13'e 40 idi. Buna göre 2 akçe olan bir yeniçeri 65'e 100 dirhem gümüş alıyordu. 1510'da 1 dirhem gümüş 4 akçeye satıldığına bakılınca akçenin gümüş nispeti %25 olduğu görülür. Bu tarihte ortalama bir ulufe 4 akçe olduğuna göre ele geçen gümüş miktarı %35 artmış demektir. 3. kaset 2. yüzün sonu.